bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yaralısın. Erdal Öz. Cem Yayınevi. İstanbul 1974. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Işıl Kocabay. Bu roman direnen adamın destanıdır. Kendi bedeninin güçsüzlüğünü yenen, aşağılanmayı yenen, iğrençliği yenen, hastalıklarını yenen, gücün bile üstünde bir gücün destanıdır bu roman. Yaralısın romanımızın unutulmazları arasına girecektir. Yaşar Kemal. Salt baskıyı, salt işkenceyi değil, onuru, insan onurunu anlatıyor Erdal Öz. İnsanı yıkılmanın eşiğinde bu onur kurtaracak. İnsan onurunu böylesine bilen, onu böylesine başarıyla anlatabilen bir romancımız daha geldi diye sevinç, kıvanç duyuyorum, onu okurlar önünde selamlıyor, alkışlıyorum. Fakir Baykurt. Yaşar Kemal. Yaralısın romanımızın unutulmazları arasına girecek. Bir ulus, destanı kadar ulustur sözünün üstünde önemli durmak gerek. Sanatı, kültürü, romanı kadardır ulus. Ulusların uygarlığıyla romanı arasında bir orantı kuruyorlar. Roman bazı düşünce adamlarına göre kültürü timsalleştiriyor. Doğru yanlış, bugünlerde roman gittikçe önemini artırıyor. Güney Amerika'da dövüşe ilk roman başladı dersek yanlış söylemiş olmayız. Bizim tarihimizde hep şiir dövüşmüştür. Roman çağımızda, daha doğrusu günümüzde işe yeni giriyor. Şöyle uluslara, çağlara dönüp baktığımızda destan, şiir, türkü, roman çoğunlukla dövüşmüştür. Çağımıza gelince gerçekten bilinçli dövüşüyor. Ya sömürenin yanında ya da yoksulların, ezilenlerin yanında. Dünyamızda insan mekanikleşiyor. Mekanikleştikçe de insanlıktan uzaklaşıyor. Belki bu epeyce sert bir sav. Bu savı bütün kesimler için kullanamayız ama kullanabileceğimiz kesimler var. İnsanın bürokratlaşması, hele çağımızda bir çeşit makine haline gelmesidir. Yabancılaşması, daha da çok yozlaşmasıdır. Bürokrat kullanılan adamdır. Bir çeşit dişlidir, bir çeşit alettir. Bürokrat da bunu böyle kabul ediyor. Kendini bir dişli, alet saydığından da, kendini böyle birisi olaraktan kabullendiğinden de, yaptığı işlerden dolayı kendini bağışlıyor. Erdal Öz bir roman yazdı. Romanın adı Yaralısın. Bu romanda bir hapishaneyi ve işkence mahallelerinde işkence gören bir kişiyi anlatıyor. İşkence gören kişi bir siyasi. Bu romanda işkence yapan kişiler var. Erdal Öz bu işkence yapanları gerçekten daha gerçek belki de duyuruyor, anlatıyor bize. Erdal Öz'ün işkencecileri bir makinenin dişlileri gibi hep birbirine benziyor. Birisi sarışın, birisi esmer, birisi dazlak ama hepsi bir makinenin dişlileri gibi birbirinin aynı. Merhametlisi, merhametsizi yok. Onlar aletler. Bazı bazı birisinin azıcık insanlığı tutacak oluyor ama ne kadar, ne kadarcık insanlığı. Erdal Öz romanında bir kadını anlatıyor. Roman kişisini falakaya yatırdıktan sonra şişmiş, parçalanmış ayaklarını şişini dindirmek için tuzlu su üstünde yürütüyorlar. Orada çalışan bir kadın var. Kıpırtısız, duygusuz gibi. Mekanik bir biçimde yerdeki kanları siliyor, süpürüyor, temizliyor. Hiçbir kıpırtı, işaret yok yüzünde. Bu halktan bir kadın. Öyle duruyor. Öyle duruyor ama içi de kaynıyor. Erdal Öz bu kadının içinin kaynadığını ne bir sözcükle ne bir cümleyle söylüyor. Kadın kanları yerleri siliyor, oracıkta da öyle duruyor. Peki onun içindeki fırtınayı nereden nasıl anlıyoruz? Ben mi yakıştırdım bilmiyorum, yakıştırdığımı da sanmıyorum. Belki de büyük sanat, büyük sanatın özelliği bir şey söylemeden anlatmak. Büyük sevinçler, büyük öfkeler de öyledir. Konuşmazlar. Büyüklüklerini her kıpırtıda görürüz. Erdal Öz'ün romanının en sevdiğim tipi öyle duran ama içi fırtınalanan, işkencecilere lanetler yağdıran, lanetlerini yüreğimize hançer gibi sokan o kadındır. Roman başkalarınca da okunduğunda bu etkiyi onlarda da gösteriyor mu? Adam adam sormak isterim. İşkenceciler kendilerini makine haline getirmişler ve kendilerini sorumluluktan kurtarmışlar. Biz makineyiz diyorlar. İşte biz böyleyiz, bizi de böyle yaptılar diyorlar. Kendi kendilerine de bu hale düştüklerine de acıyorlar. Erdal Öz hiç konuşmuyor, lisan-ı hal ile anlatıyor. İşkence türlerini romanında lisan-ı hal ile anlatıyor. Bazı kendilerini insandan sayanlar da var işkenceciler arasında. Bu kendi dar çemberini aşıp azıcık acıyan, işkence göreni yardım etmeye çalışan bir kişi. ama o da bir işkenceci. Erdal Öz merhamet duyduğu bu kişiden iğrendiriyor okuyucuyu. Bir de tam kişilik gösterenler var. Bunlar işkenceyi zevkle, tadla yapıyorlar. Makine olmaktan çıkıp işkence makinesi oluyorlar. Bu makine tepeden tırnağa öfkeye, öce, canavarlığa kesiyor. Erdal Öz'ün üstünde durduğu da hep bunlar. Bunlar Erdal'a göre her şeyi bilinçli yapıyorlar. İşkenceden Murat, işkence görenin kişiliğini öldürmek, insanlığını öldürmek. Erdal Öz romanında bu yana diyor ki, işkenceden bu kadar aşağılanmadan sonra artık senin eski insan olmayacağını biliyorlar. Biliyorlar da seni buncasına aşağılıyorlar. Doğru, işkence görmüş insan hiçbir zaman işkence görmemiş, aşağılanmamış insan gibi olamaz. Başka bir şey olur ama aşağılanmayı tatmış insan aşağılanmanın ne kadar aşağılık bir şey olduğunu bilir. İnsanoğlunun insanlığına kıymanın ne demek olduğunu bilir. İyi romanın yaşamdan daha gerçek olabileceğini Erdal Öz'ün romanını okuduktan sonra bir daha anladım. Roman, sanat yaşamdan daha güçlüdür. Son günlerde işkenceye uğramışlar, inanılmayacak işkenceleri bir bir anlattılar. Bu işkenceler çağımızda, yurdumuzda yapılıyordu. Hepimiz, bütün ulus, bütün insanlık suçluydu. Hepimiz bir aşağılanmanın batağındaydık. İşkence görenlerin anlattıkları şiddetti. Bir küçülmenin, aşağılanmanın, alçaklığın şiddetiydi. İnsan o işkencecilerle birlikte işkence görmediğinden utanıyordu. Erdal Öz'ün romanındaki işkenceler yaşamdan, yaşamın bize anlattıklarından da şiddetli, etkili. Ve insan bu romanı okurken de insanlığından, yaşamından, konuşmaktan, görmekten, soluk almaktan utanıyor. Bu romanı okuduktan sonra savaşsa savaşa eyvallah, ölümse ölüme eyvallah ama işkence... Allah hiçbir insanı işkence yapılabilecek kadar hasta etmesin, aşağılamasın. İşkence görenin çıkar yolu yok. Ya işkence eden kendi elinden, insanlığın iğrencinden, çocukların iğrencinden, ulusunun iğrencinden nasıl kurtulur? Dostoyevski Karamazovlar'da Allah olmazsa ne olur'u tartışır. Allah olmazsa her şey mübahtır der tiplerinden birisi. Bu sonsuz umutsuzluktur. İnsanlar Allah'a inanmazlarsa onları kötülük yapmaktan insanlık duyguları alıkor. Ya insanlık duyguları da iflas etmişse? İşte bu kapkara umutsuzluktur. Bir işkenceci umutsuz bir insandır. Kendinden, insanlığından, dünyadan, her şeyden umudunu kesmiştir. Bütün insanlık duygularının ardına düşmüştür. Bu da bir şey değil midir? Ben böyle birisini tanıyorum. Bir insan öldürüp içeri düşmüştü. Her haliyle kötülüğü, iğrençliği kabul etmişti. Hasta birisiydi. Çıkınca 4 kişiyi daha öldüreceğini söylüyordu. Durmadan hiçbir insanlık kaydına, şartına bağlı olmadığını söylüyordu. Erdal Öz'ün romanındaki bazı işkenceciler de böyledir. İnsanlık kaydının, şartının dışına çıkmışlardır. Kendilerinden, insanlıktan umudu kesmiş işkenceciler bu umutsuzluklarını örtebilmek için işkence ettiklerini var güçleriyle suçluyorlar. Suçlamak belki de onları rahatlatıyor. İşkence ettiklerini suçlamak onların içinde kalan azıcık insanca taraf. Bazıları öylesine bütün insanlık duygularından arınmışlar ki işkence ettiklerini suçlamak gereğini bile duymuyorlar. Bir de başka bir şey var bu romanda. İnsanın kendi kendini kurtarması ve direnmesi. Direnerek kendini aşağılamadan kurtarması. Bu romandaki genç adam insanüstü bir çabayla direniyor. Bütün işkenceleri görüyor. İşkencelerin en alçakçalarına dayanıyor da ağzından çıtmıyor. İnsana bu delikanlının direnişi olamaz gibi geliyor. Bu duyguyu romancı da veriyor bize. Hepimiz böyle bir dayanma olamaz duygusuna kapılıyoruz. Halbuki oluyor. Erdal Öz de görüyor ki oluyor. Romancıya karşın oluyor. Bu dayanma Erdal Öz'ün inanmadığı bir şey mi? İnanmasa neden yazsın öyle ya? Belki de bilerek öyle yazıyor. Bir inanılmaza bizi inandırabilmek için. Halbuki insanoğlu hiçbir işkencede konuşmayabilir. Yeter ki kendisini ona göre hazırlasın. Yeter ki ona karar versin. İnsanoğlu ölür de konuşmaz. Bir de bilsin ki işkencede yenildikten sonra insanlığından bir şeyler yitirir, konuşmaz. Konuşanları da kimse küçümseyemez. Kendileri de içinde, çözülenleri kimse küçümsememeli. Onlar hazırlıksızdılar. Bu bir. Bir de bedenin bir dayanma gücü vardır. Bu iki. Kendi beden gücünü bile hiçe sayanlar vardır. Bu üç. Bu roman direnen adamın destanıdır. Kendi bedeninin güçsüzlüğünü yenen, aşağılanmayı yenen, iğrençliğini yenen, hastalıklarını yenen, gücün bile üstünde bir gücün destanıdır bu roman. Erdal Öz çapındaki bir romancıdan bir roman daha beklemeliyiz. O da yenilen adamın romanı. Yenilerek yenilmeyenlerin romanı. Dünyamız iki kapılıdır. Birisi yengi ise birisi de yenilgidir. Yenilerek aşağılanmış insanın romanını da yazmalı Erdal Öz. Onu da bu kadar güzel, bu kadar insanca, bu kadar yalın yazacaktır. Bu ustalıktaki bir yazarın yapamayacağı güzel şey yoktur. Başka bir şey daha katmalıyız romana. İşkence gören, bir an için aşağılandığını sanıyor. Bir umut için, bir güzellik için, kardeşlik, eşitlik için aşağılanmak, aşağılanmak değildir. Öyledir ama diyeceksiniz, gel de sen bunu aşağılanan, işkence görene anlat. Her şey herkese anlatılır. Hele Erdal Öz çapındaki usta bir yazar her şeyi herkese böylesine dostça, yalınca, insanca anlatabilir. Dahası da ötekiler bile anlatılır. O makine olmuşlar, kendilerinden, insanlıklarından umutlarını kesmişler bile anlatılabilir. Üstelik insanları anlatır gibi işkencecileri de anlatabiliriz. Hastalıkları, iğrençlikleri anlatmıyor muyuz? Nedense bu işkence, bu kötülük, bu direnç romanının üstünden bir umut ile esiyor. Bunu duyurmak da büyük bir ustalık olsa gerek. Romancılığımızın Erdal Öz'den öğreneceği epey şeyi olacak. Genellikle bizim yazarlarımızın dili epeyce kekeme tutuk. Erdal'ın dili öyle değil, işlek, yalın, anlatacağı şeyin gözüne gözüne gidiyor. Her sözcüğünü yerli yerinde kullanıyor, hiçbir şeyi savurmuyor. Belki de Erdal'ın tek kusuru bazı yerlerde yeri gelince dili savurmaması. Birazcık Erdal'ı bu savurmaması tek düzeye düşürüyor. Erdal insan bedeninin hallerini iyi tanıyor. Acıyı, nekati, yorgunluğu, çözülmeyi, uyuşmayı, kofluğu, deliliği, makine olmayı, bıkkınlığı. Bir kişideki tekmil beden hallerini, bedenin duygular üstündeki etkisini romanında çok iyi saptamış. Bir de Erdal Öz iyi bir gözlemci. Hapishaneyi, hapishanedeki birbirlerine benzeyen Nurileri çok güzel anlatıyor. Erdal Öz'de laf yok dersem şaşırmamalıyız. Gerçekten yok. O her şeyi küçük ayrıntılarla veriyor. Bizim romanımızda ayrıntılar yoktur. Bu yüzden de çok eskiye bağlı bir romandır bizim romanımız. Bizim, hele son yıllardaki romanımız hiçbir biçim aramıyor. Yeni bir dünya getirmişsek ister istemez yeni biçimler de getireceğiz. Neden öyleyse bizim romanımız körün değneğini bellediği gibi hep aynı yere vuruyor? Erdal romanında romanımızın bu kötü huyundan da vazgeçmiş. Küçük ayrıntıların romanı büyük bir havanın romanı oluveriyor. Erdal Öz burada bir sihirbaz. Bu roman bir direncin, bir kahramanlığın, aşağılanmaya karşı koymuş bir insanın romanı dedim. Bu roman bir de insanlık adına bir utancın romanı. Bir şey daha söylemeliyim bu roman için. Anlatılan ne kadar gerçekse ya da gerçekten daha gerçek duygusunu veriyorsa dil de o kadar güzel olur. Gerçeğin dili güzel oluyor. Erdal'ın dibe çökmüş, mayalanmış ustalığı burada. Erdal Öz'ün romanından bir parçayı söylemeden edemeyeceğim. İçeride bir Nuri var. Bütün içeridekilerin adı Nuri ya. Sonunda işkence gören de Nuri oluyor ya. İşte bu Nurilerden birisi karısından mektup bekliyor. Karısının adı Gül. Kolunda da mavi bir dövme Gül. O içeri düşünce Gül Almanya'ya gitmiş. Günler günü Nuri mektup bekler. Mektup günüdür. Nuri giyinmiş kuşanmış, iki dirhem bir çekirdek, aynı sevgili bekler gibi sevgilisinin mektubunu bekler. Sonunda mektup gelir. Gelir ama... Bence bu parça büyük ustalara has bir parçadır. Zaten güvercin hikayesi gibi büyüleyen bir hikaye yazan usta bir yazardan böyle güçlü bir romanı beklemeliydik. Bu roman güçlü bir yazarın güçlü bir insanı anlattığı romanıdır. Yaralısın romanımızın unutulmazları arasına girecektir. Türkiye başı belada bir ülke. Ortaya bir karamsarlık çökmüş ki olmaya gitsin ama Türkiye'de böyle romanlar yazılıyor. Bu roman ve romancısı tepeden tırnağa bir karşı koyma, bir protestodur. İnsanca, dostça, sevgi dolu. Kötülüğe bunlarla karşı koyan, bizi yüreğimizden vuran, dostlukla, acımayla. Türkiye bu karmaşıklık içinde belki de en güzel çağını yaşıyor. Neden ki derseniz, işte bir Erdal Öz, işte son yılların yeni genç romancıları. Bir ulus destanı kadar ulustur sözü gerçekse eğer, bir ulus romanı kadar uygardır sözü gerçekse. Yaşar Kemal. Fakir Baykurt. Yaralısını okuma bilen tüm köylülerimiz, işçilerimiz okusun. Okuyorum Erdal Öz'ün Cumhuriyet'e çıkan romanını oyula oyula ve istiyorum okuma bilen tüm işçilerimiz, köylülerimiz okusun. Okuyup insanoğlu insanoğluna neler yapıyor, fırsatını bulunca nasıl sınırlarını aşıp canavarlaşıyor anlasın, dik dursun istiyorum. Ama istemekle olmuyor. Gene çok çok 20 bin, 30 bin, çok çok 50 bin kişi okuyacak Yaralısın adını taşıyan romanın Erdal'ın. Az mı? Bu da bir aşama değil mi diye vereceksiniz. Aşama. En büyük ozanlarımızdan Tevfik Fikret'in Rübab-ı Şikestesi'nin sadece 500 tane basıldığı ve o kadar da kaldığı söylenir. Yakın zamana kadar 3 bin basardı en kabadayı kitaplarımız. Şimdi 8-10 bin basıyor. Yeni yeni baskılar yapıyor. Aklımın dediğini değil, duygularımın dediğini yazıyorum. Erdal'ın romanı çok okunmalı. İşkenceyi anlatıyor diye tanıttılar. Hayır, işkenceyi değil, bambaşka bir şeyi, insanı, insanın bir urunu, habis urunu anlatıyor. Ferhat'ın gürzünden büyük bir tokmağı almış eline vura vura anlatıyor. Gece boyu, gün boyu güm güm sesler çınlıyor başımızın içinde. Okurken sevmekten, beğenmekten öte hayranlık duyuyorum. Erdal Öz böyle bir roman yazmış diye seviniyorum. Başarısını övmek istiyorum. Sanırım 1957'de yedek subay okulunda öğrenciydim Ankara'da. Oğuz Nayman adında bir arkadaşıma uğrardım tatil günleri. O mu tanıştırdı, yoksa Muhtar Enato Yücel'i çıkarırdı, uğrardım, orada mı tanıştık? Başını diker konuşurdu. Dergilerde şiirleri vardı ama hikayede yol alıyordu o sıralar. Romanımızda olduğu gibi en başarılı hikayelerimizde bile bir gevşeklik vardır. Erdal sıkıştırarak, satırlarının sözcüklerinin arasını doldurarak yazıyordu. Zamana giriyor, anlara iniyordu. Birinde ikimiz yürüdük bulvarda. Çekişecek dereceye geldik edebiyat konuşacağız diye. Kişisini alıyor, getiriyor, merdivenlerden çıkarıyor, anahtarı kapıya sokup kesiyordu. Diyordum ki asıl ev içini anlatmak lazım. Unutmuyorum, ev içi yaşamı sokak yaşamından önemli. Senin ev içi gözlemlerin eksik. Kırılmadan doygun ayrıldığımızı anımsıyorum. Sonra o hikayelerini bir kitapta topladı. Bir de roman yazdı. Genç sanatçılar arasında dergi çevrelerinde iyi biliniyordu adı. Ama orada kalıyordu. Bugünkü gibi bir okuyucu patlaması yoktu henüz. Belki buna kırıldı biraz. Yazmadı uzun süre. Ankara'da bir sinemanın üstünde kitapçı dükkanı açtı. Kendine özgü bir paket kağıdı bastırarak yeni kitaplar, dergiler, plaklar sattı. Arada uğrayıp orada görüyordum. Sonra Mamak'taki cezaevinde gördüm. Bir yere not etmişim. Ağabeyimi, yeğenimi getirmişler. Biraz tutup ağabeyimi salmışlar. 10 Haziran'da öğretmen Hasan Hamamcıoğlu'yla Erdal'ı getirmişler. Ben kalabalık ikinci koğuştaydım, Erdal'ı kalabalık birinci koğuşa verdiler. Havalanmaya ayrı ayrı çıkarılıyorduk. Berberin önünde görüştük. Paket kağıdından, kitapçı dükkanından sorumlu tutuluyordu. Başka ilişkilerimiz de oldu sonra. Asker, öğrenci, öğretmen tutuklulardı arkadaşları. Saçlarını kesmişlerdi. Hemen kıdemlisi olmuştu koğuşunun. Tutukluluğa itiraz dilekçelerini yazıyor ya da gelip bizim koğuştaki avukat tutuklulara başvuruyordu. Bu ilişkilerde pek çok hikayeler öğreniyordu. O sıralar asker tutuklular da bizimleydi. İdamlıklar falan vardı aralarında. Köylü kasabalı erlerdi bunlar. Kollarında dövmeler vardı. Kimi sevgilisinin adını da öldürmüştü, biri gül yaptırmıştı. Başka bir koğuşta dövme yapan erler vardı. Mekik gibiydi Erdal, girip çıkıyordu. Bir ara Denizgil'in savunmalarını temize çekmelerini yardım etmenin yolunu buldu idareden. Ama bitiremeden salıverildiğini sanıyorum. Salıverildi ama son değildi. Sonra bir daha tutukladılar. Gene uzun kaldı. Bu sefer daha sıkıntılı günler, büyük anlar yaşadı. Romanına yansımış bunlar. Bu izlenimlerden çıkan hikayeler yazdı. Hikayelerini kitap yaptı. Onlarda da var içerideki yaşantının izleri. Bu sefer yoluna girmiş bir üstün yetenek Erdal. Yazdıklarının gücü onları yaşamış olmasından geliyor. Elektrik akımından, coptan, yumruklanmaktan, tekmelenmekten, kanepelere kelepçelenmekten getirildiği koğuşta ayakları başı zonklayan genç adamı acıdan sızıdan yerlere basamayan tutukluyu anlatıyor. Koğuştaki tıkalı helayı günler sonra varilin musluğunda bulabildiği suyla ilk kez başını sabunlayan, musluğun altındaki tenekeden taşan pis sular çırpmasın diye geri çekilip bacaklarını açan ama günler sonra ilk kez başını yıkayabilmekten doğan bir çeşit yaşama sevinci duyan tutukluyu Nuri'yi Nurilere anlatıyor. Alıp götürüyorlar evinden, alıp götürüyorlar koğuşundan, hücresinden. Araba döne döne gidiyor, yeni çakıl dökülmüş bir yerde duruyor. Genç adamın gözleri siyah bantlı, itip çık içeri tıkıyorlar. İşkence yapıldı, yapılmadı. Sorular soruluyor resmen. Yalanlamalar yapılıyor resmen. Bir takım gazeteler sermayenin ağzıyla laflar savuruyor ortalığı. Bay Alexander Solzhenitsyn'in yazdıkları doğru. Erdal'ın yazdıkları yalan deniyor. Sanatçı bir adam Erdal. Kessen yalan yazar mı acaba? Başka bir kitapta Güner Samlı tezgahtan geçenlerini anlattıklarını derliyor. Dayanmanın sınırında bayılıp düşüyor genç insan. Ayılmıyor bir süre, doktoru çağırıyorlar. Nabzına bakıp muayene ediyor, sonra devam edebilirsiniz diyor. Görevliler devam ediyor. İyi kötü ben de romancıyım. İmgelem gücüme güvenirim az çok. Günlerce sordum kendi kendime. Uydurmaya kalksam böyle bir şeyi uydurabilir miyim, düşünebilir miyim diye. Olanaksızlıklar içinde kaldığımı görüyorum. Daha neler var, neler çektirdi insanlar insanlara. Daha neler yazacak Erdal ya da başkaları kim bilir. Sanırım 71 olayları ve sonunda yaşananlardan yeni bir boyut çıkaracak edebiyatımız. İçimizin bir yanı biraz avuntu karışık bir duyguyla bunu bir kazanç sayacak, bir yanı da bundan böyle ne bu zulümler olsun ne de edebiyatımız böyle boyutlar kazansın diyecek. Ama içimiz ne derse desin, sanatçı yüklendiği tanıklık görevini yapacak, zamanın içinde anlara inerek iniltilerin birbirine eklendiği hücreleri, ana babaların, eşlerin, kardeşlerin acıdan kavrulduğu evleri açacak, güneşlendirecek. Yeni bilgilere, deneylere, eleştirilere kavuşacağız. Her işin, her durumun kolayını yakalayabilen, minareden atılsalar da imamın kedisi gibi dört ayakları üstüne düşen laf ebeleri, içkili sofralarda, masa başlarında boyuna laf öğütür ve çamur kararken gerçek sanatçı, kozasını ören ipek böceği örneği sabırla bize sayfalarını doldurup getirecek, bunlarla yönümüzü bulduracak, bunlarla bizi bilinçlendirecek, şevklendirecek. İnsan olma, aydın olma, zulme baş eğmeden dikilme, dik durma dayancımızı yükseltecek. İstiyorum ki çok insan okusun Erdal'ın Cumhuriyet'te çıkan romanını. Daha kitap olmadı, herhalde olacak. Herkes bir tane almasa bile alınan bir kitap elden ele geçsin, eskisin, sonra da günlerce düşünülsün üzerinde. İşçiler, köylüler, onlardan yana olanlar, yoksullar okusun. Ve asıl rayından çıkmış, görevinden taşmış olanlar okusun. Görsünler yumrukladıkları kafalar ne ürünler veriyor. Dediğim gibi salt baskıyı, salt işkenceyi değil, onuru, insan onurunu anlatıyor Erdal Öz. İnsanı yıkılmanın, yenilmenin eşiğinde bu onur kurtaracak. İnsan onurunu böylesine bilen, onu böylesine başarıyla anlatabilen bir romancımız daha geldi diye sevinç, kıvanç duyuyorum. Onu okurlar önünde selamlıyor, alkışlıyorum. Fakir Baykurt. Nurilerle doluydu koğuş. Kurumaya yüz tutmuş, üzerinde yol yol izler bulunan, az önce silindiği belli bir masanın başına tahta bir sıraya oturdun. Sıvaları yer yer dökülmüş, dayanıp sürtünmekten parlamış, yağlı duvara verdin sırtını. Eski, kurumuş bir gazete yırtığının üzerinde getirip önüne bıraktıkları deliksiz peynir topağından 2-3 parça koparıp çiğnemeye çalıştın. Tahta dolabın alt gözünden çıkardıkları bayat ekmeğe elini bile sürmedin. Helaların bulunduğu yere açılan tam karşındaki kapıdan yıllanmış, keskin bir sidik kokusu gelip gelip yüzüne çarpıyor, havayı acılaştırıyordu. ''Kıdemli nerede?'' demişti gardiyan. Tıknaz, etine sıkı, orta boylu, katı görünüşlü biri yatakların oralardan çıkıp gelmişti. Buyur dayı. Nuri bak sana birini getirdim. Şimdilik burada kalacak. Tamam dayı. Gardiyan, sarkık göbeğinin üzerinde kavuşmayan daralmış ceketini iki yanına savurarak yürümüş, elini omzuna atarak kıdemlinin kulağına bir şeyler söylemişti. Adının Nuri olduğunu öğrendiğin kıdemli, gardiyanın kulağına fısıldadıklarını dinlerken göz ucuyla sana bakarak başını sallamıştı. Gardiyan koğuştan çıkıp gidince gelmiş, karşında durmuş, ilk kez gördüğü garip bir yaratığı şaşkınlıkla inceler gibi bir süre öylece bakmıştı sana. Yüzünde yumruk bekleyen bir boşluk duygusuyla kıpırtısız durmuştun. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Aç mısın?
Aç değilim.
Yemek yedin mi?
Yemedim ama aç değilim.
Otur şuraya.
Gösterdiği tahta sıraya iliştin. Herkes sana bakıyordu. Rahat görünmeye çalışıyordun. Çevrende gördüğün boz renkli kafaların sıkışık kalabalığı içinde arada bir bilinçsizce elini başına götürdüğün oluyordu. Kesilmiş saçlarının yokluğuna alışmayı deniyordun. Helaların bulunduğu aralığa açılan kapı tam karşında. Kapının hemen sağında bir ekmek dolabı var. Kapağının alttaki kırılmış yerinden içi görünüyor. Kapının solunda da duvara yanaştırılmış eski bir su küpü. Dibi eski yeşil yosunlarla kaplı gibi. Yeşilin üzerinde beyaz güherçile lekeleri tomurcuklanmış. Gövdesinde uzunca eğri bir çatlak, kaba çimento ile sıvanmış, yine de su sızdırıyor. Sızan sular hemen altına konmuş, yukarıdan yukarısı kesik plastik bir kova artığına tıp tıp damlıyor. Su küpünün üzerinde kalınca bir tutamağı olan dört köşe tahtadan bir kapak. Kapağın üzerinde duran küçük su kabını gelen geçen küpün içine daldırıp çıkarıyor. Başına dikip içiyor, kapağın üzerine bırakıp gidiyor. Yediğin 2-3 parça tuzlu peynir içini kavurmuş, susamışsın. Ama herkesin ağzına dayadığı o su kabıyla herkesin içine daldırıp çıkardığı o küpteki sudan içmek o anda çok güç görünüyor sana. Başka bir su içme yolu bulamayacağına göre sen de sonunda herkes gibi o su kabını küpteki görünmez suya daldırıp başına dikeceksin. Anlıyorsun bunu.